Ayrım 22.
Kontes Bezuhova'nın salonuna kabul edilmek bir zeka diploması yerine geçiyor. Gençler Helen'in verdiği bir suareye gitmeden önce onun salonunda herhangi bir konuda konuşabilmek için kitaplar okuyor. Elçilik sekreterleri, dahası elçiler bile ona diplomatik gizler açıklıyordu. Bu bakımdan Helen nüfus sahibi bir kişiydi. Onun çok aptal olduğunu bilen Pierre, karısının siyasadan, şiirden, felsefeden söz edilen suarelerine, ziyaretlerine, içinde tuhaf bir şaşkınlık ve korku duygusuyla ara sıra katılıyordu. Bu suarelerde her numarasında hilesi ortaya çıkacak diye bekleyen bir göz bağcının duygusuna benzer bir kuşkuya kapılıyordu. Ama böyle bir toplantıyı yönetmek için asıl gereken şey budalalık olduğu için mi nedir? Hile hiçbir zaman ortaya çıkmıyordu. Böylece Helen Vasilievna Bezuhova'nın güzel bir bayan ve zekice nükteleri var diye kazandığı ün, öylesine sarsılmaz bir temele oturmuştu ki, genç kadın en bayağı, en saçma şeyleri söylese bile, herkes gene de onun her sözüne hayranlık duyuyor ve bu sözlerde hiç kimsenin aklından geçmeyen derin bir anlam arıyordu. Bu dillere destan sosyete kadını için biçilmiş kaftan sayılacak bir kocaydı Pierre. Tuhaf, dalgın bir koca, bir grand seigneur'dü. Dipnot, derebeyi, burada beyefendi, kibar ve soylu anlamına. Kimseyi rahatsız etmiyor ve salondaki yüksek düzeyin yarattığı genel havayı bozmak şöyle dursun, tam tersine karısının zarafetine, inceliğine, tümden aykırılığıyla onun işine yarayan bir fon oluyordu. Pierre bu iki yıl içinde bütün dikkatini üzerinde topladığı soyut sorunlarla uğraştığı, geri kalan her şeyi de içtenlikle küçümsediği için karısının onu hiç ilgilendirmeyen çevresinde herkese karşı aldırmaz, umursamaz, hoş gören bir tavır takınmayı alışkanlık edinmişti. Böyle bir tavır da yapmacık olamayacağı için herkes de kendiliğinden saygı uyandırıyordu. Karısının salonuna bir tiyatroya girer gibi giriyordu. Herkesle tanışıyor, herkesten hoşnut görünüyor, herkese karşı da aynı aldırmazlığı duyuyordu. Kimi vakit kendisini ilgilendiren bir konuşmaya katılıyor, o zaman elçilikteki beyefendiler oradalar mı değiller mi, bunu aklından bile geçirmeden açık açık konuşarak salonun o andaki havasına hiç uymayan görüşlerini belirtiyordu. Petersburg'un en seçkin kadınının tuhaf kocası için herkesin düşüncesi artık o kadar yerleşmişti ki hiç kimse onun karşı çıkışlarını ciddiye almıyordu. Helen'in evine her gün girip çıkan birçok genç arasında artık mesleğinde epey yükselmiş olan ve genç kadın Erfurt'tan döneli beri Bezuhov ailesinin en yakını durumuna gelen Boris Drubetskoy da vardı. Helen ona pajım diyor ve karşısında bir çocuk varmış gibi davranıyordu. Başkalarına nasıl gülümsüyorsa Boris'e de aynı biçimde gülümsüyordu ama kimi vakit onun bu gülümseyişini görmek Pierre'de hoşnutsuzluk uyandırıyordu. Pierre'e apayrı, ciddi ve hüzünle karışık bir saygı gösteriyordu Boris. Bu saygı da genç kontu rahatsız ediyordu. Pierre 3 yıl önce karısının kendisine indirdiği darbeden o kadar incinmişti ki, ona benzer bir darbeye uğramamak için kendisini iki biçimde korumaya çalışıyordu. Bir kez karısıyla karı koca yaşamı sürmüyordu. İkinci olarak da ondan kuşkulanmayı kendine yasaklamıştı. Durup durup, hayır o şimdi bir bableu oldu. Dipnot, sözcük anlamı mavi çoraptır ama kendini bilime vermiş kadın anlamına kullanılır. Eski serüvenlerden onlara bir daha dönmemek üzere vazgeçti diye yineliyor. İkide bir nereden çıkardığı belli olmayan mavi çorapların gönül serüvenleri olduğu duyulmuş, işitilmiş şeylerden değildir kuralını ileri sürüyor. Bu kurala kesin olarak inanıyordu. Ama ne tuhaftır Boris'in karısının salonunda bulunması, Boris hep oradaydı, Pierre'i somut bakımından etkiliyordu. Elini ayağını bağlıyor, hiç düşünmeden özgürce davranmasına engel oluyordu. Ne tuhaf bir antipati diye düşünüyordu. Oysa eskiden çok hem de çok beğenirdim. Sosyetenin gözünde Pierre tam anlamıyla bir beyefendi, tanınmış bir kadının çevresinde olup bitenleri pek görmeyen gülünç bir koca, Tuhaf huylu, akıllı bir insan, hiçbir iş yapmayan, kimseye zararı dokunmayan, cana yakın, iyi yürekli bir adamcağızdı. Oysa bütün bu süre içinde birçok şeyi iyi görmesine yol açan ve ona art arda kuşkularla sevinçler duyuran, karışık, güç bir gelişme olmaktaydı Pierre'in ruhunda. 10. Anı defterini yazmaya devam ediyordu. Bu süre içinde şunları yazmıştı. 24 Kasım. Sabahleyin saat 8'de kalktım, kutsal kitabı okudum, sonra işe gittim. Pierre, koruyucusunun öğüdüne uyarak komitelerden birine girmiş, çalışmaya başlamıştı. Öğlende eve döndüm, yemeğimi tek başıma yedim. Kontes'in yanında sevmediğim bir sürü konuk var. Ölçülü olarak yedim içtim. Yemekten sonra kardeşler için kimi belgeleri çoğalttım. Akşam Kontes'in yanına indim. Ona B üzerine gülünç bir öykü anlattım. Ve ancak onu anlattıktan sonra herkes kahkahalarla güldüğü vakit bunu yapmamam gerektiğini anımsadım. Yatağa yatınca içimde mutluluk ve huzur duyuyorum. Ulu Tanrım, yolunda yürümeme yardım et. İlk olarak öfke nöbetlerimi sabır ve uysallıkla bastırayım. İkinci olarak kösnü duygularımı nefsime dizgin vurarak, tiksinti duyarak yok edeyim. Üçüncü olarak dünyanın gürültü patırtısından uzak durayım ama kendimi bir devlet işleriyle ilgili görevlerden, iki aile işleriyle uğraşmaktan, üç dostlarımla ilişkilerimden ve dört parasal durumumla ilgili işlerden uzak durmaya alıştırmayayım. 27 Kasım. Geç kalktım ve uyandığımda uzun bir süre kendimi tembelliğe bırakarak yatakta yattım. Tanrım, bana yardım et, beni güçlü kıl. Böylece senin yolunda yürüyebileyim. Kutsal kitabı okudum ama gereken duygular içimde uyanmadı. Kardeşlerimden Urusov geldi, onunla dünya işlerinden konuştuk. Bana Çar'ın yeni tasarılarını anlattı. Az kalsın bunları eleştirmeye kalkacaktım. Ama kurallarımızı ve koruyucumuzun, gerçek bir masonun, devlet işlerinde yardım istendiği vakit çalışkan bir memur, kendisini ilgilendirmeyen işlerde suskun bir gözlemci olması gerektiğini belirten sözlerini anımsadım. Benim düşmanım dilimdir. GB ve O, kardeşlerim, beni ziyaret ettiler. Yeni bir kardeşin kabulü için hazırlama konuşması yapıldı. Bana hazırlayıcılık görevi veriyorlar. Kendimi zayıf ve buna uygun olmayan bir kişi gibi görüyorum. Sonra tapınağın 7 sütunuyla derecelerin yorumundan söz açıldı. 7 bilim, 7 iyilik, 7 kötülük, kutsal ruhun 7 nimeti üzerine kardeş O çok güzel konuştu. Akşam kabul töreni yapıldı. Binadaki yeni dekor törenin güzelliğini bir kat daha artıran bir etki yaptı. Kabul edilen Boris Drubetskoy'du. Ona ben kefil oldum, hazırlayıcısı da benim. Karanlık tapınağın hücresinde onunla baş başa olduğum bütün süre içinde tuhaf bir heyecan duydum. İçimde ona karşı bir nefret duyduğumu, bu nefreti yenmeye boşuna çabaladığımı ayrımsadım. Bu yüzden onu gerçekten kötülükten kurtarmak ve doğru yola yöneltmek istediğim halde bir türlü kötü düşüncelerden kurtaramıyordum. Bana öyle geliyor ki onun topluluğumuza katılmak istemesinin tek nedeni insanlara yaklaşmak ve bizim locada bulunanların gözüne girmektir. Bana birkaç kez N'nin ya da S'nin bizim locaya üye olup olmadığını sorması bir yana, bu sorularına karşılık veremezdim. Görüşüme göre bizim kutsal kardeşliğimize saygı duyabilecek bir insan değildir. Aşırı derecede kendine dönük olduğu gibi dış görünüşünden gereğinden fazla memnundur. Bu yüzden ruhsal bakımdan kendisini iyileştirme isteği duyamaz. Bütün bunlardan başka ondan kuşkulanmaya hiçbir neden yoktu ama bana doğru bir adam gibi görünmüyordu. Karanlık hücrede baş başa kaldığım bütün süre boyunca söylediğim sözlere alaylı alaylı gülümsediğini sanıyordum. Bu yüzden onun çıplak göğsüne dayalı olarak tuttuğum kılıcı gerçekten bastırmak isteğini duyuyordum. Güzel konuşamadım, aynı zamanda içimdeki kuşkuları da kardeşlerime ve üstad-ı azama açıkça söyleyemedim. Doğanın büyük mimarı, beni yalanların karmakarışık yollarından çıkaracak doğru yolu bulmama yardım et. Anı defterindeki bu yazılardan sonra 3 boş yaprak vardı, ondan sonra da şunlar yazılıydı. Kardeşim V ile baş başa uzun, öğretici bir konuşma yaptım. Kendisi bana kardeşim A'dan örnek almamı öğütledi. Hak etmediğim birçok şeyi açıkladı. Adonai, evreni yaratanın adıdır. Elohim, her şeyi yönetenin adıdır. Üçüncü ad, söylenmeyen addır, anlamı her şeydir. Kardeşim V ile yaptığım konuşmalar bana güç ve dinginlik veriyor ve iyilik yolunda şaşmadan yürümemi sağlıyor. O yanımdayken hiçbir kuşku duymuyorum. Bizim her şeyi kavrayan kutsal bilimimizle kısır dünya bilimleri arasındaki aykırılığı açıkça görüyorum. Bütün dünya bilimleri her şeyi ayrı ayrı dallara ayırıyorlar. Anlamak, incelemek için her şeyi öldürüyorlar. Oysa örgütün kutsal biliminde her şey tektir, her şey kendi bütünlüğü ve yaşantısı içinde kavranır. Üçleme, eşyanın üç başlangıcı olan kükürt, cıva ve tuzdur. Kükürtte hem yağ hem ateş özelliği vardır. Tuzla yan yana gelince, içindeki o ateşe benzeyen özellikle onda bir birleşme eğilimi uyandırır, tuzdaki bu birleşme eğiliminin aracılığıyla cıvayı çeker, onu yakalar, tutar ve bütünlüğü içinde ayrı ayrı maddeler oluşturur. Cıva sıvı ve uçucu kutsal bir özdür. İsa da kutsal ruhta odur. 3 Aralık. Geç uyandım, kutsal kitabı okudum ama duygulanmadım. Sonra dışarı çıktım, salonda dolaştım. Düşünmek istiyordum ama düşünecek yerde bundan 4 yıl önce geçen bir olay canlandı gözümün önünde. Bay Dolohov, düellodan sonra Moskova'da ona rastladığım vakit bana, karımın yokluğuna karşın şimdi tam bir huzur içinde olduğumu umduğunu söyledi. O zaman ona hiçbir yanıt vermedim. Şimdi ise görüşmemizin bütün ayrıntıları aklıma geldi. Ne kadar kinli söz varsa içimden Dolohov'a hepsini sıraladım ve en gurur kırıcı karşılıkları verdim. Ancak öfkeden kanımın başıma sıçradığını ayrımsayınca kendimi toparladım. Bu düşünceleri kafamdan sildim. Ama sonradan gerektiği kadar pişman olmadım. Daha sonra Boris Drubetskoy geldi. Başından geçmiş çeşitli olayları anlatmaya başladı. Bense odağa içeri girer girmez gelişinden ötürü hoşnutsuzluk duydum ve ona çirkin bir söz söyledim. O karşı çıktı. Ben öfkelendim, ona bir sürü tatsız, dahası kaba sözler savurdum. O sustu, bense iş işten geçtikten sonra kendimi toparladım. Tanrım, ona nasıl davranacağımı hiç bilemiyorum. Bunun nedeni gururumdur. Kendimi ondan yüksek görüyorum, bu yüzden de ondan daha kötü bir insan oluyorum. Çünkü o benim kabalıklarımı hoş görüyor, bense tersine davranıyorum. Tanrım, ona da yararlı olacak biçimde davranmamı sağla. Yemekten sonra uyudum, uykuya dalarken de bir sesin sol kulağıma belirgin olarak "Bugün senin günündür" dediğini işittim. Düşümde karanlıkta yürüdüğümü, birden dört yandan köpeklerle sarıldığımı ama gene de korkmadan ilerlediğimi gördüm. Pek büyük olmayan köpeklerden biri gocuğumun sol yanından yakaladı, bir türlü beni bırakmıyordu. Ellerimle boğazını sıkmaya başladım. Onu kendimden çekip uzaklaştırdığım sırada daha büyük bir başka köpek göğsüme dişlerini geçirerek beni kemirmeye başladı. Onu havaya kaldırdım, kaldırdıkça büyüyor, ağırlaşıyordu. Birden kardeş A geldi, koluma girdi, beni bir binaya doğru götürdü. Bu binaya girmek için dar bir tahtanın üzerinden geçmek gerekiyordu. Tahtanın üzerine bastım, tahta esnedi ve düştü. Bunun üzerine ancak ellerimle ulaşabildiğim bir bahçe duvarına tırmanmaya başladım. Büyük bir çaba harcadıktan sonra bedenimi çekebildim. Bacaklarım duvarın bir yanından, gövdem de öbür yanından aşağı sarkıyordu. Geriye doğru baktım, kardeş ağanın duvarın üzerinde durduğunu ve bana bahçe ile ağaçlıklı geniş bir yolu işaret ettiğini gördüm. Bahçede çok güzel, büyük bir bina vardı. Uyandım. Tamam, doğanın ulu mimarı. Köpekleri, daha doğrusu tutkularımı ve özellikle daha önceleri bütün tutkularımın itici gücünü toplayan sonuncusunu yok etmeme yardım et. Düşümde görmek olanağına kavuştuğum o iyilikten tapınağına girmeme yardımcı ol. 7 Aralık. Düşümde Iosif Alekseyeviç evime gelmiş oturuyormuş. Buna çok sevinmişim ve kendisine ikramda bulunmak istiyormuşum. Öyleyken yabancılarla durmadan konuşuyorum. Birden onun bundan hoşlanmayacağı aklıma geliyor. Ona yaklaşmak, onu kucaklamak istiyorum. Ama ona yaklaşır yaklaşmaz yüzümün değiştiğini, gençleştiğini görüyorum. Kendisi daha alçak sesle masonluk bilimiyle ilgili kimi şeyler söylüyor. Sesi o kadar hafif ki sözlerini işitemiyorum. Sonra sözde hepimiz odadan çıkıyoruz. Orada çok önemli şeyler oluyor. Ya yerde oturuyorduk ya da uzanmıştık. O bana bir şeyler söylüyordu. Bense ona ne kadar duygulu bir insan olduğumu gösterme isteğine kapılmıştım ve sözlerini dinlemeden ruhumda, iç dünyamda olup bitenleri, Tanrı'nın üzerime yağan iyiliklerini zihnimde canlandırmaya çalışıyordum. Bu yüzden gözlerimde yaşlar belirmişti, onun da bu yaşları ayırt ettiğine memnun oldum. Ama o canı sıkılarak baktı bana, sözümü yarıda keserek yerinden fırladı. Elim ayağım kesildi, ona söylenenlerin benimle ilgili olup olmadığını sordum. Bana hiçbir yanıt vermedi, sevecen bir havaya büründü. Sonra ikimiz birden kendimizi çift yataklı bir karyolanın bulunduğu yatak odamda bulduk. O karyolanın kenarına uzandı, ben de sözde onun beni okşaması için yanıp tutuşuyormuşum gibi hemen oraya yattım. O bana sözde, bana doğruyu söyleyin, sizin en başta gelen tutkunuz nedir? Bunun ne olduğunu anladınız mı? Sanıyorum ki artık anladınız dedi. Bu sorudan ötürü utanarak en başta gelen tutkumun tembellik olduğunu söyledim. O bana inanmadığını göstererek başını salladı. Buna karşılık daha da çok utanarak onun öğüdüne uyup eşimle oturduğumu ama onunla karı koca yaşamı sürmediğimizi söyledim. O da benim bu sözüme bir erkeğin eşini okşayışlarından yoksun bırakmaması gerektiğini söyleyerek karşılık verdi. Ben ona bundan utandığımı söyledim, o zaman her şey gözden gitti. Bunun üzerine uyandım, uyandığım zaman da kutsal kitabın şu satırları aklımdan geçti. Işık insana yaşam olurdu ve ışık karanlıkta parlardı ve karanlıklar onu kucaklayamazdı. İosif Alekseyeviç'in yüzü gençti, ışıklıydı. O gün koruyucumdan bir mektup aldım. Bu mektupta karı kocalık görevlerini yazıyordu. 9 Aralık. Bir düş gördüm ve düşten yüreğim çarparak uyandım. Sözde Moskova'da kendi evimde büyük oturma odasındaymışım. Salondan İosif Alekseyeviç çıkıyor. Sözde onun ruhunda yeniden doğuş oluşumunun gerçekleştiğini hemen seziyorum ve onu karşılamaya koşuyorum. Yüzünü de ellerini de öpüyorum. Oysa bana şimdi yüzümün bambaşka olduğunu ayrımsadın mı diye soruyor. Ona bakıyorum ve onu kollarımın arasında tutmaya devam ederken yüzünün daha genç olduğunu ama başında hiç saç kalmadığını, yüz çizgilerinin de bambaşka olduğunu görüyorum. Sözde ona eğer bir rastlantı sonunda sizinle karşılaşsaydım gene tanırdım diyorum ama doğruyu mu söyledim diye düşünüyordum gene de. Birden onun bir ceset gibi yerde yattığını görüyorum. Sonra yavaş yavaş kendine geliyor, elinde papirüs yapraklarına yazılmış kocaman bir kitap, benimle birlikte büyük çalışma odasına giriyor. Ona bunu ben yazdım diyorum, bütün yapraklarında çok güzel resimler var. Sözde bu resimlerin ruhun sevgilisiyle olan aşkını canlandıran sahneler olduğunu biliyormuşum. Yapraklarda saydam giysiler içinde bedeni tül gibi bir bakirenin şarkılar şarkısının bir simgesi olduğunu biliyormuşum. O resimlere bakarken bir kötülük yapıyormuşum gibi bir duygu içinde kalıyorum ama bir türlü gözlerimi onlardan ayıramıyorum. Tanrım bana yardım et. Tanrım, eğer beni terk edişin istencinden geliyorsa buyruğun yerine gelsin. Eğer bunu kendi kendime yapmışsam ne yapacağımı bana öğret. Beni büsbütün terk edersen ahlaksızlığımdan mahvolurum. 11. Rostovların para durumu köyde geçirdikleri 2 yıl içinde düzelmemişti. Nikolay Rostov'un verdiği karara kesin bir biçimde bağlı kalarak, kuş uçmaz kervan geçmez bir alayda olabildiğince az para harcayarak hizmet etmeye devam etmesine karşın, Obradnoye'de yaşam öyle bir akış içindeydi ve özellikle Mitenka işleri öyle bir yönetiyordu ki, borçlar yıldan yıla önü alınmaz bir biçimde artıyordu. Yaşlı konta tek çözüm olarak görünen şey bir görev almaktı. Petersburg'a iş aramaya gelmişti. Hem iş aramak hem de söylediği gibi son bir kez kızcağızları eğlendirmek istiyordu. Rostovların Petersburg'a gelişlerinden kısa bir süre sonra Berg Vera'ya evlenme önerisi yaptı ve bu öneri kabul edildi. Rostovlar Moskova'da kendileri de bunu bilmedikleri ve üzerinde düşünmedikleri halde yüksek sosyeteden sayılıyorlardı. Petersburg'da ise taşralı kabul edilmekteydiler. Rostovların Moskova'da hangi çevreden olduklarını sormadan yedirip içirdikleri insanlar bu taşralıların düzeyine burun kıvırıyorlardı. Rostovlar Petersburg'da da Moskova'daki gibi herkese konukseverlik göstererek yaşıyor, akşam yemeklerinde sofralarına çeşitli insanları topluyorlardı. Obradnoye'den komşuları olan yaşlı ve orta durumda bir çiftlik sahibiyle kızları, Nedime Peronskaya, Pierre Bezuhov'la ilçe posta müdürünün Petersburg'daki memur olan oğlu gibi. Yaşlı kontun Boris'le birlikte sokakta rastlayıp da zorla evine götürdüğü Pierre'le Kontes Vera'ya ancak evlenme önerisi yapmayı tasarlayan bir gencin gösterebileceği ilgiyi gösteren ve bütün günlerini Rostovlar'da geçiren Berg, kısa bir süre içinde ev halkı arasına karışmış, onu aileden saymaya başlamışlardı. Berg, Austerlitz Savaşı'nda yaralanmış olan sağ kolunu herkese boşuna göstermiyor, taşıması hiç de gerekli olmayan kılıcını boşuna sol eliyle tutmuyordu. Bu olayı herkese öylesine önemli bir tavırla, o kadar üsteleyerek tekrar tekrar anlatıyordu ki, herkes bunun doğru olduğuna ve yerinde bir davranışta bulunduğuna inandı. Böylece sonunda Austerlitz'teki yararlılığından ötürü Berg de iki ödül aldı. Finlandiya Savaşı'nda da kendini göstermeye fırsat bulmuştu. Başkomutanın yanındaki yaveri öldürmüş olan bir gülle parçasını yerden kaldırmış, götürüp üstüne vermişti. 1809 yılında Berg madalyalar kazanmış bir muhafız binbaşısıydı. Petersburg'da da kendisi için karlı bir takım özel görevlerde bulunuyordu. Gerçeği kendi kafalarına göre yargılayan kimi insanlar, kendilerine Berg'in değerli özelliklerinden söz edildiği vakit gülümsüyorlardı. Ama yadsınamazdı ki Berg dürüst, korkusuz, üstlerinin gözüne girmiş, iyi ahlaklı, kendi havasında bir gençti. 4 yıl önce Moskova tiyatrosunda bir Alman arkadaşına rastladığı vakit Berg ona Vera Rostova'yı işaret etmiş ve Almanca olarak "Bu benim eşim olacak" demiş, o anda da onunla evlenmeye karar vermişti. Şimdi de Petersburg'da Rostovların durumuyla kendi durumunu ölçüp biçtikten sonra evlenme önerisi yapmanın zamanının geldiğini düşünmüştü.